Şimdi diyelim ki tuttuğun takım kendi altyapısından böyle özenle çıkardığı gencecik bir yeteneği tam 7 milyon euroya sattı. Haberi okuduğunda ne düşünürsün?
Yani doğal olarak kasaya ciddi bir para girdi, kulüp rahatladı diye düşünürsün.
Aynen öyle. Mantıken kulübün kasasına 7 milyon euro girer, işte bu parayla yeni tesisler falan yapılır, borçlar ödenir dersin ama gerçekte olan çok daha farklı.
Maalesef.
Kasaya sadece 2,8 milyon euro giriyor, kalan o 4,2 milyonu ise yıllar önce o çocuğun ekonomik haklarına sadece 66 bin euroya kıran adını bile duymadığın bir yatırım fonu alıp götürüyor.
İnanılmaz bir kâr marjı gerçekten.
Değil mi? İşte bugün senin o ekran başında izlediğin, saf ve temiz olduğuna inandığın yeşil sahadaki oyunun aslında nasıl devasa bir finansal illüzyon olduğunu konuşacağız. Senin için hazırladığımız bu derinlemesine analizde o çok sevdiğin yıldız transferlerin aslında kulübünün hür iradesiyle değil, görünmez bir finansal ağın dayatmasıyla nasıl gerçekleştiğini masaya yatırıyoruz.
Ve bu illüzyonun ardındaki mekanizmalar, hani nasıl diyeyim, gerçekten akıl almaz bir karmaşıklığa sahip. İnsanlar bir futbol kulübünün tıpkı bir şirket veya bir devlet kurumu gibi bağımsız yönetildiğini falan varsayıyor. Kendi çıkarlarını koruyan yönetim kurulları var sanıyorlar.
Ama öyle değil.
Özellikle İtalyan spor sosyoloğu Pippo Russo'nun İktidarın Orjisi adlı kitabı var. Orijinal adıyla Loggia del Potere. Bize Jorge Mendes gibi o süper menajerlerin asırlık kulüpleri nasıl içeriden fethettiğini adım adım anlatıyor.
Çok çarpıcı bir kitap o.
Aynen. Buna ek olarak da bu sömürü çarkına karşı Türkiye'den yükselen çok rasyonel bir itirazı konuşacağız. Hürser Tekinoktan'ın yıllardır savunduğu üretim ekonomisi modelini de inceleyeceğiz.
Amacımız aslında şu. Bu dosyayı dinledikten sonra bir daha hiçbir transfere, hiçbir kulüp bilançosuna aynı gözle bakmamanı sağlamak.
Kesinlikle.
Yani genç oyuncuların nasıl finansal birer emtiaya dönüştürüldüğünü, kulüplerin nasıl rehin alınıp iflasa sürüklendiğini göreceğiz ve tabii bu sömürü ahtapotundan kurtulmanın tek yolu olan o üretim ekonomisi vizyonunun mekaniklerini de tüm çıplaklığıyla deşeceğiz.
Çok doğru. O zaman lafı hiç dolandırmadan bence ağın tam merkezine, o büyük patrona gidelim.
Jorge Mendes'e. Benim merak ettiğim şey şu aslında. Bir adam sadece oyuncularla kulüpler arasında sözleşme imzalatarak nasıl milyar dolarlık bir endüstrinin diktatörü haline gelebiliyor? Yani ne bir bu süper menajerlik kavramının matematiği?
Burada asıl büyüleyici olan o süper menajerin evrim süreci zaten. Başlangıçta menajer dediğimiz kişi oyuncunun çantasını taşıyan, işte onun adına kulüple maaş pazarlığı yapan standart bir aracıydı.
Bildiğimiz klasik menajer yani.
Aynen. Pippo Russo, Pinizahavi gibi isimlerin bu rolü bir üst seviyeyle taşıdığını söylüyor. Ama Jorge Mendes bunu mutlak bir tekele, kusursuz bir ekosisteme dönüştürüyor. Strateji adım adım işliyor aslında. Önce elit oyuncuların menajeri oluyorsun.
Tamam, buraya kadar normal.
Sonra o oyuncuları yöneten teknik direktörlerin menajeri oluyorsun. Düşünsene, teknik direktör senin müşterin, sahadaki oyuncu da senin müşterin.
Kendi adamını kendi adamına seçtiriyor bir nevi.
Aynen öyle. Ama Mendes burada da durmuyor. Kulüpleri transfer danışmanlığı yapmaya başlıyor.
Şey yani kulübün alacağı oyuncuya o oyuncuyu satacak olan adam karar veriyor. Doğru mu anladım?
Tam olarak öyle. Gücü o kadar artıyor ki bir süre sonra kulübün sportif direktörlük koltuğuna doğrudan kendi şirketinden birini atattırıyor. Ve final aşamasına geliyoruz.
Nedir o?
Doğrudan finansal yatırımcı olup o küresel sermaye fonlarıyla birlikte kulüp satın alma operasyonlarına aracılık ediyor. Yani Chelsea, Valencia veya Wolverhampton gibi kulüplerin el değiştirmesinde masadaki baş aktör o oluyor.
Bir saniye, burayı biraz deşelim bence. Dinleyenler için bunu şöyle somutlaştırayım. Hani gözünde şöyle canlandır. Bir ev alacaksın, emlakçı benim.
Evet.
Evi satan kişi de benim. Evi alırken danıştığın uzmanlık şirketinin sahibi de benim. Üstelik evin kredisini çekeceğin bankanın sahibi de benim. Yani aynı pazarlık masasında alıcının, satıcının ve malın temsilcisi aynı kişi. Ortada bir pazar falan yok. Tek kişilik bir tekel var.
Çok doğru bir benzetme ama biraz eksik. Şöyle ki, emlak piyasasında en azından o evin piyasa değeri çevredeki diğer evlere bakılarak 3 aşağı 5 yukarı bellidir, değil mi?
Tabii bir raiç bedel vardır.
Futbolda ise Mendes, o evin değerini belirleyen ekspertizi de kendi adamlarından seçiyor. Medyayı kullanarak oyuncunun değerini inanılmaz şişiriyor. Russo'nun altını çizdiği nokta tam olarak şu. Bu yapı futbolu bir eğlence ekonomisi ve bir yumuşak güç aracı olarak kullanıyor.
Soft power meselesi.
Aynen. Mesela Portekiz'deki o üç büyükler dediğimiz Porto, Benfica ve Sporting kulüpleri var ya, bunlar bu küresel makinenin birer gümrük kapısı, birer geçiş istasyonu gibi çalışıyor. Oyuncu Güney Amerika'dan geliyor, bu istasyonlarda vitrine çıkıyor ve devasa rakamlara Avrupa'nın devlerine satılıyor.
İyi de bu anlattığın senaryoda mantığa fena halde ters düşen bir şey var. Bu kulüpler sonuçta milyar dolarlık yapılar. Neden kendi kasalarının anahtarını, o koskoca yönetim kurullarını bu süper menajerleri altın tepside sunuyorlar? Dışarıdan bakıldığında resmen kendi bacağına kurşun sıkmak gibi bir şey bu.
Çok haklı bir soru. Zaten hiçbir kulüp durup dururken alın anahtar sizin olsun demez. Bu süreç her zaman kısa vadeli bir başarı illüzyonu ve çok derin bir nakit sıkıntısıyla başlar. Kulüp borç içindedir, bankalar artık kredi vermiyordur ama taraftar da sürekli başarı bekliyordur.
Klasik bir çıkmaz.
Aynen. Kulüp böyle köşeye sıkıştığında Mendes bağlantılı olduğu sermaye fonları aracılığıyla, mesela Quality Sports Investments gibi yapılar var. Bunlar aracılığıyla kulübün kapısını çalar, size nakit veriyorum der. Bu bir nevi şey gibi, o tefeciden alınan maaş günü kredileri vardır ya, onun gibi bir şey.
Nakdi veriyor ama karşılığında resmen ruhlarını satın alıyor, değil mi? Nasıl işliyor tam olarak bu mekanizma?
İşte üçüncü şahıs mülkiyeti, yani İngilizce kısaltmasıyla TPO denen o karanlık kavram tam burada devreye giriyor. Fon kulübe nakit veriyor, karşılığında da kulübün elindeki en parlak genç yeteneklerin gelecekteki satış haklarının büyük bir yüzdesini satın alıyor.
Girişte bahsettiğim o Diogo Jota olayı yani.
Ta kendisi. O Jota örneğinin anatolisi tam olarak budur. Paços de Ferreira kulübü nakit sıkıntısı çekerken fon gelip Jota'nın ekonomik haklarının %60'ını sadece 66 bin euro gibi komik bir rakama kapatıyor.
İnanılmaz, gerçekten 66 bin euro nedir bir futbolcu için?
Neden yapıyor kulüp bunu? Çünkü o an o 66 bin euroya bile çaresizce ihtiyacı var. Sonra çocuk parlayıp Atletico Madrid'e 7 milyon euroya satıldığında fon 4.2 milyon euroyu cebine koyup çıkıyor.
Tam bir sömürü bu. Oransal olarak baktığında binlerce katlık bir kar var ortada. Kulüp ise resmen kendi tarlasında, kendi suyuyla yetiştirdiği ürünün sadece küçük bir komisyoncusu, bir hamalı gibi kalıyor geriye. James Rodriguez transferi de bunun bir tık üstüydü sanırım.
Evet, orada rakamlar çok daha devasa. James Rodriguez'in Porto'dan Monaco'ya 45 milyon euroya transfer olduğu o meşhur anlaşmada paranın çok büyük bir kısmı Porto'nun kasasına gitmedi.
Nereye gitti peki?
Bu oyuncunun haklarını yıllar içinde dilim dilim satın almış olan fonlara, o paravan şirketlere ve menajerlik ağına gitti. Russo şunu söylüyor, kulüpler bu nakit tuzağına bir kez düştüklerinde artık bir spor kurumu olmaktan çıkıyorlar. Kulüp sadece menajerin portföyündeki oyuncuları parlattığı bir vitrine dönüşüyor.
Ama bak, şuna itiraz edebilir bir taraftar. Sonuçta adam hafta sonu stadyuma gidip Mendes'in getirdiği o yıldızları izliyor. Mesela Wolverhampton'a Ruben Neves'ler, Joao Moutinho'lar falan geldiğinde taraftar mest oldu, değil mi?
Tabii, coştular resmen.
Valencia'ya yıldızlar yağdığında tribünler doldu kaçtı. Hani kulüp arka planda bir fona para kazandırsa, haklarının bir kısmını kaybetse bile taraftar için asıl olan sahada kazanılan maç değil midir? Bu takas bir yere kadar kabul edilebilir görünmüyor mu yani?
Eğer takımın sadece o sezonki lig sıralamasına bakıyorsan bu bir başarı gibi görünebilir. Ama mekanizmanın uzun vadeli işleyişine baktığımızda bu tamamen bir borç sarmalıdır. Neden mi? Çünkü Mendes senin kulübüne sadece o parlayan yıldızları getirmez.
Başka ne getiriyor?
Portföyünde bulunan, formdan düşmüş, piyasa değeri çakılmış ama devasa maaş kontratları olan oyuncuları da senin kulübüne park eder. Bunu yapmak zorundadır. Çünkü o oyuncunun maaşını kendi cebinden ödeyecek hali yok. Ve işler kötü gittiğinde, o oyuncu satılamadığında ne olur gelsin?
Zarar kulübe yazar herhalde.
Hem de nasıl? O devasa maaş yükü, o okyanus büyüklüğündeki zarar doğrudan kulübün sırtında kalır. Fonun falan değil.
Yani fon sadece kârı cebine indiriyor, zararı ise kulübe, dolayısıyla aslında taraftara yıkıyor.
Kesinlikle öyle. Russo bu durumu 2008 yılında Amerika'da patlayan o yüksek riskli konut kredisi krizine benzetiyor. Portekiz'deki veya bu sisteme giren diğer ülkelerdeki kulüplerin çoğu teknik olarak aslında iflas etmiş durumda.
Ciddi misin?
Tabii. Ancak sistem çökmesin diye sürekli yeni oyuncular etrafında döndürülen o sanal paralarla bilançolar makyajlanıyor, borçlar yüzdürülüyor falan. Yani patlamaya hazır devasa bir finansal balonun üzerinde oturuyorlar. Valencia, Wolverhampton ve tabii bizim kulüplerimiz. Valencia'nın bugün düştüğü o dramatik durum bu borç sarmalının en net kanıtı zaten.
İşin acı tarafı, ortada dönen paranın büyük kısmı da futbolun içinde kalmıyor. Sadece balonun zarını kalınlaştırıyorlar. Ve işte bu küresel sömürü ağı maalesef sadece Avrupa'nın batısında, İber Yarımadası'nda falan kalmıyor. Bu balonun rotası çok tanıdık bir coğrafyaya, Türkiye'ye de çevriliyor.
Evet, maalesef.
Pippo Russo'nun analizlerinde Türkiye pazarı bu küresel ahtapot için hayati bir görev üstleniyor.
Çünkü Türkiye bu ekosistemde bir uç beyi, adeta bir can simidi pazarı olarak kodlanıyor. Sistemin kusursuz işlemesi için o Avrupa'da miadını doldurmuş, işte sakatlıklar yaşamış veya beklentileri verememiş ama elinde o eski yüksek maaşlı sözleşmeleri tutan oyuncuları elden çıkarabileceğiniz bir yer lazım.
Nakde çevirebilecekleri bir alan arıyorlar yani.
Kesinlikle. Onları park edebilecekleri, değerini koruyabilecekleri alanlara ihtiyaçları var.
Hani bunu sadece bir lüks araç mezarlığı gibi düşünmemek lazım anladığım kadarıyla.
Bu sadece bir mezarlık değil, bir nevi para aklama otu yıkamacası gibi çalışıyor sistem. Değer kaybeden bir varlığı alıyorsun, Türkiye Ligi'ne sokuyorsun, kulübün kasasından o son bir devasa kontratla suyunu sıkıyorsun ve menajerler o sözleşme üzerinden köpüğü, o büyük komisyonu sıyırıp alıyor.
Aynen öyle işliyor. Beşiktaş'ın 2010'lu yılların başındaki o Portekiz çetesi dönemi mesela, bu mekanizmanın en pürüzsüz işlediği dönemlerden biriydi. Ricardo Quaresma, Simão Sabrosa, Hugo Almeida, Manuel Fernandes. Kağıt üzerinde rüya gibi bir kadroydu. Hatırlarsın, havaalanları yıkılıyordu o dönem onları karşılarken.
Hatırlamaz mıyım? Yer yerinden oynamıştı. Ve bu transferlerin arkasındaki mekanizmaya baktığında, meselenin Beşiktaş'ı falan Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmak olmadığını çok net bir şekilde görüyorsun. Bu tam bir fon tahliyesi operasyonuydu.
Gerçekten mi?
Tabii. Mesela Hugo Almeida'nın bonservisinin önemli bir bölümü o dönem Mendes'e yakın fonların elindeydi. Beşiktaş bu oyunculara ödenmesi gereken o astronomik maaşları ve menajerlik komisyonlarını üstlendi.
Bedeline kulüp ödedi yani.
Aynen. Russo bu süreci okurken bunun bir kulüp stratejisinden ziyade küresel ağın bir nakit yaratma manevrası olduğunu çok net vurguluyor. O transferlerin Beşiktaş'ın mali yapısında açtığı devasa delikler sonrasında yıllarca süren borç yapılandırmalarıyla kapatılmaya çalışıldı hep.
Burada Russo'nun çok keskin bir teşhisi daha var, onu da ekleyelim. Türkiye'deki kulüplerin dernek statüsünde yönetilmesi bu sistemi fena halde besliyor.
Orası çok kritik işte.
Yöneticiler kendi şirketlerini yönetirken, hani bir kuruşun hesabını yaparken, kulübün kasasından, yani taraftarın ve derneğin parasından fütursuzca harcama yapabiliyorlar. Kendi şahsi servetlerini riske atmadıkları için, şeffaflıktan uzak bu gölge operasyonlar için Türkiye inanılmaz mükemmel bir zemin oluşturuyor.
Çok doğru bir tespit.
Düşünsene, sen hafta sonu statta o çok sevdiğin yıldız oyuncuyu ayakta alkışlarken, o formayla maça girerken, arka planda o kulübün gelecek 10 yılının bağımsızlığının nasıl ipotek altına alındığını fark etmiyorsun bile.
Kesinlikle. Ve kulüplerin böyle rehin alınması, meselenin sadece mali boyutu, işin bir de çok daha acımasız, doğrudan insan hayatını ve çocukları ilgilendiren karanlık bir yüzü var.
O kısım gerçekten çok can sıkıcı.
Russo ve Hürsert'eki noktayın üzerinde en çok durdukları, vicdanları en çok kanatan konu tam olarak bu. Her iki isim de bu konuda tamamen hemfikir. Modern futbol endüstrisi, genç yetenekleri birer insan, birer sporcu olmaktan çıkarıp, o bilançolarda alınıp satılan, paylaştırılabilir hisse senetlerine dönüştürdü.
Evet, mesele sadece paranın kimin cebine girdiği değil artık. Sistemin çarkları resmen çocukların hayalleri üzerinde dönüyor. Russo bunu o kadar sert bir dille eleştiriyor ki, durumu doğrudan insan onuruna aykırı olarak tanımlıyor ve bir tür modern kölelik benzetmesi yapıyor. İnsanların bildiğin emtialaştırılması bu.
Kesinlikle öyle.
Ama benim bildiğim kadarıyla FIFA 2015 yılında bu üçüncü şahs mülkiyetini, yani TPO'yu resmi olarak yasakladı. Sözde fonlar artık oyuncuların haklarına sahip olamayacaktı. Peki mekanizma nasıl işliyor şu an? Bu yasal nasıl deliyorlar?
Ah,
O finansal ahtapot o kadar esnek ki yasağı delmek için anında yepyeni bir icat çıkardılar. Köprü kulüpler, yani bridge transfers diyorlar buna.
Nasıl bir şey bu köprü kulüp?
Diyelim ki Güney Amerika'da veya Afrika'da 18 yaşında harika bir yetenek var. Fon bu oyuncuyu doğrudan Avrupa'nın dev bir kulübüne pazarlarsa, kurallar gereği o oyuncuyu yetiştiren yerel küçük kulüplere dayanışma katkı payı ödenmesi gerekecek.
Hakkı sonuçta, adam yetiştirmiş.
Tabii ki. Üstelik paranın izi de şeffaf bir şekilde takip edilecek o zaman. Bunu engellemek için fon, oyuncuyu önce kontrolü altında tuttuğu Avrupa'nın kıyıda köşede kalmış alt liglerindeki bir paravan kulübe transfer ediyor.
Yani oyuncu önce gidip o köprü kulübün formasıyla maçlara mı çıkıyor?
Hayır, mesele de bu zaten. Oyuncu o kulübün tesislerinin kapısından bile içeri girmiyor. Çoğu zaman o ülkeye ayak bile basmıyor.
Yok artık.
Sadece kağıt üzerinde mi?
Sadece evrak üzerinde o kulübün oyuncusu yapılıyor. Ve birkaç gün, hatta bazen birkaç saat sonra asıl hedefteki dev kulübe fahiş bir bedelle kiralanıyor veya doğrudan satılıyor. İnanılmaz. Peki ne elde ediyorlar bunu yaparak?
Bu mekanizma sayesinde o dev kulüpten çıkan milyonlarca euro doğrudan o köprü kulüp üzerinden vergi cennetlerindeki fonların, menajerlerin hesabına aktarılıyor. Yetiştirici kulüplerin alması gereken o can suyu niteliğindeki dayanışma payları resmen buharlaşıyor. Tam bir yasal kara para aklama ve sistemden para kaçırma operasyonu bu.
Vay be. Peki ya çok daha küçükler ne olacak? Yani reşit olmayan, böyle 14-15 yaşındaki çocukların uluslararası transferi FIFA'nın 19. maddesiyle kesin olarak yasaklanmış durumda bildiğim kadarıyla. Bunun da etrafından dolanabiliyorlar mı?
Elbette dolanıyorlar. FIFA kuralları bir çocuğun başka bir ülkeye transferine sadece ailesi, futbol dışı tamamen bağımsız bir sebeple o ülkeye taşınırsa izin veriyor.
Mantıklı bir kural aslında.
Ama menajerlik ağları bu kılıfını nasıl uyduruyor biliyor musun? O 15 yaşındaki çocuğun ailesine hedef kulübün bir iştirakinde, bir sponsorunda veya kulübe yakın bir paravan şirkette sahte işler ayarlıyorlar.
Hadi canım.
Gerçekten. Baba bir anda kağıt üzerinde bahçıvan, temizlikçi veya danışman oluveriyor. Aile o ülkeye güya iş için taşınıyor. Çocuk da sözde tesadüfen o kulübün altyapısına giriyor. Fakat bu sahtekarlık patladığında fatura menajerlere falan değil, direkt o çocuklara kesiliyor.
Şey gibi, FC Barcelona'nın yaşadığı o meşhur skandal gibi, Güney Koreli genç yetenek Lee Seung-woo vakası vardı hatırlarsan. Menajerler dev kulüpleri, işte bu çocuğu şimdiden rezerve edelim yoksa başkası kapar giyerek bu hileli yollara itti.
Evet, tam da o olay.
Sonuç ne oldu peki? FIFA o sahtekarlığı tespit edip transfer yasağı getirdiğinde, o çocukların yıllarca resmi maçlara çıkması yasaklandı. Düşünsene ya, 15 yaşında dünyanın öbür ucuna gelmişsin, hayatının en önemli gelişim çağındasın ve 3 yıl boyunca hiçbir resmi maçta oynayamıyorsun.
Korkunç bir travma.
Sadece bir yatırım fonunun veya menajerin bilançosunda bir satır olarak iyi görün diye, kariyerin, psikolojin feda ediliyor resmen. Yeteneğin köreltiliyor. Gerçekten insanın midesini bulandıran bir sarmal bu. Peki FIFA'nın yasakları bile işe yaramıyorsa, bu ahtapot her gün yeni bir kol çıkarıyorsa, bu canavarı aç bırakmanın, futbolu tekrar o saf özüne döndürmenin hiçbir yolu yok mu cidden?
Var aslında ve işte tam bu karanlık noktada Pippo Russo'nun o analizleriyle birebir örtüşen Hürser Tekinoktay'ın ortaya koyduğu çok net bir çıkış reçetesi devreye giriyor. Her iki uzmanın da hemfikir olduğu çözüm basit ama tabii ki uygulaması ilade gerektiriyor. O da üretim ekonomisi.
Evet, Tekinoktay, Türk futbolunda yıllarca altyapıya ve kendi öz kaynağımıza dönmemiz gerektiğine fena halde kafa yormuş bir isim. Russo'nun o teşhis ettiği işte Valencia'nın, Wolverhampton'ın, Beşiktaş'ın yaşadığı kulüpler borç sarmalına giriyor hastalığının, Tekinoktay'daki tedavisi ve kılavuzu bu üretim ekonomisi sistemi.
Aynen öyle. Eğer kulüpler bu üretim ekonomisi kılavuzuna saptanmazsa, o sisteme geçmezse, futbol dünyası ve gençler menajerlerin bu sömürü ağından asla çıkamazlar. Valencia'nın, Beşiktaş'ın düştüğü o borç sarmalı kaçınılmaz son olur.
Peki ama üretim ekonomisi derken sadece bir altyapı tesisi kurmaktan, çim ekmekten falan mı bahsediyoruz? Bunun finansal mekanizması nasıl işliyor da bu koskoca menajerlik ağını kırabiliyor?
Yok, mesele kesinlikle sadece iyi bir antrenman sahası yapmak falan değil. Asıl mesele kapalı bir finansal döngü yaratmak. Russo ve Tekinoktay'ın o fikir birliğine vardığı en kritik nokta şu. Eğer sen kulüp olarak dışarıdan menajerlerin pazarladığı o 30 yaşındaki düşüşte olan yıldızlara milyonlarca euro maaş ve komisyon verirsen sürekli nakde sıkışırsın.
E tabii, sürekli dışarı para akıyor.
Aynen. Nakde sıkıştıkça da gidip fonların kapısını çalarsın ve kendi gençlerinin haklarını yok pahasına onlara devredersin. Üretim ekonomisi ise bu döngü tamamen tersine çeviriyor.
Nasıl yani?
Şöyle, kendi tarlanı ektiğinde oradan çıkardığın oyuncunun ekonomik haklarının %100'ü sana ait oluyor. TPO fonlarına veya o menajer komisyonlarına falan ihtiyacın kalmıyor. Maaş bütçen inanılmaz derecede düşüyor. Tekin Oktay'ın geçmişte o Çanakkale Dardanaspor'da uyguladığı bir dönemin efsanevi genç oyuncu yetiştirme modeli var ya.
Evet, çok ünlü bir modeldir o.
İşte o model bu küresel sömürü sisteminin, Mendeslerin ağının tek ve en güçlü panzehiri aslında. O üretim ekonomisi olmazsa sistem çöker.
Hatırlıyorum, Tekin Oktay Beşiktaş'taki muhalefet döneminde de tam olarak bunun bayraktarlığını yapmıştı. Kulübün o bahsettiğimiz Mendes İmparatorluğu'na teslim edilmesine, işte altyapı yerine dışarıdan böyle şişirilmiş maliyetlerle, kimin cebine gittiği belli olmayan devasa komisyonlarla oyuncu alınmasına şiddetle karşı çıkmıştı.
Haklıydı da.
Üretim ekonomisine dönülmezse, asırlık kulübün iflasa, o bahsettiğimiz borç sarmalına sürükleneceğini bas bas bağırmıştı o dönem. Nitekim Beşiktaş'ın, işte Valencia'nın veya Wolverhampton'ın bugün içinde bulunduğu darboğaz onu tamamen haklı çıkardı. Eğer üretmezsen o vahşi pazarın kurbanı olursun.
Kesinlikle öyle.
Fakat masamızdaki araştırmalara ve 2026 perspektifine baktığımda önümüzde çok daha büyük, yepyeni bir tehlike görüyorum ben. Sistem yine evrim geçiriyor sanki.
Evet, şekil değiştiriyorlar resmen. Ve bu sefer tehlike çok daha yapısal. Bahsettiğimiz o 2026 sonrasının en büyük tehdidi ne biliyor musun?
Nedir?
Çoklu kulüp sahipliği. İngilizce adıyla multi-club ownership, yani MCO diyorlar buna. Artık o dev menajerlik şirketleri veya arkalarındaki Amerikan fonları falan sadece oyuncu satmakla veya komisyon almakla uğraşmıyor.
Ne yapıyorlar peki?
Kulüpleri doğrudan satın alıp bir şirketler grubu kuruyorlar resmen.
Bunun mekanizması nasıl işliyor ki? Neden tek bir dev kulüp almak yerine gidip 3-4 ülkeden irili ufaklı kulüp alıyorlar?
Mekanizma tamamen ana kulübü beslemek üzerine kurulu aslında. İngiltere Premier Lig'deki dev bir kulüp, diyelim ki A kulübü olsun, gidiyor Türkiye'den, Belçika'dan veya Fransa'dan daha küçük köklü kulüpleri, yani B ve C kulüplerini satın alıyor.
Tamam, bir nevi uydu kulüp yapıyorlar yani.
Aynen öyle. Mesela İngiltere'deki o çalışma izni kurallarına, Brexit sonrası çıkan o yeni yasalara takılan genç yetenekleri ya da henüz o elit seviyede olmayan oyuncuları satın alıp doğrudan Türkiye'deki bu B kulübüne park ediyor.
Türkiye'deki taraftar da seviniyor tabii buna.
Türkiye'deki D kulübünün taraftarı, aa ne güzel, kulübümüz harika bir yabancı yatırımcı buldu, İşte vizyoner transferler yapıyoruz falan diye havalara uçuyor. Oysa o B kulübü artık maç kazanmak için, kupa kaldırmak için sahaya çıkan bağımsız bir spor kurumu falan değil.
Ana kulübün taşeronu oluyor.
Kesinlikle. Sadece A kulübünün oyuncularını geliştirdiği, değerini parlattığı, pişirdiği bir fırın, bir kuluçka merkezidir artık orası.
Bir nevi futbolun sömürgeciliği bu ya. Mesela Göztepe örneği gibi yabancı yatırımların Türkiye Ligi'ne girmesi ilk bakışta bir kurtuluş, bir vizyon gibi sunulabilir. Ancak Russo ve Tekin Oktay'ın penceresinden okuduğumuzda bu sistem Türkiye Ligi'ni o ana Avrupa kulüpleri için sadece ucuz bir besleme ligi, Russuz bir ham madde deposu yapma riskini çok net taşıyor.
Ne yazık ki öyle.
Çağrılıyor. Rekabetin ruhu falan tamamen ölüyor bu sistemde.
Tam olarak öyle. Sporun o öngörülemez, rekabetçi doğası tamamen ortadan kalkıyor. Her şey bir şirketin Excel tablosundaki verilere dönüşüyor. İkinci devasa tehlike ise bu dijital devrim veya taraftar etkileşimi maskesi altında kulüplerin ta içine sızan kripto paralar ve fan token operasyonları.
O çok tehlikeli bir konu.
Çok. Taraftarlar kulübüme destek oluyorum, takımıma para kazandırıyorum inancıyla cebindeki 3 kuruş birikimi gidip bu tokenlara yatırıyor.
Ama para kulübe gitmiyor, değil mi?
İşin acı tarafı o zaten. Arka plandaki sözleşmeler o kadar karmaşık ve şeffaflıktan uzak ki toplanan milyonların çok büyük bir kısmı kulübün altyapısına veya tesisine falan değil, o token şirketlerinin komisyonlarına, danışmanlık ücretlerine ve dolaylı yoldan yine o bahsettiğimiz menajerlerin ağlarına akıtılıyor.
Yine aynı kapıya çıkıyor yani.
Aynen. Kulüpler Tekin Oktay'ın yıllardır savunduğu gibi kendi tarlasına ekmeye, o üretim ekonomisine dönmezse, küresel sermayenin elinde dijital platformlarda alınıp satılan, içinin tamamen boşaltıldığı birer finansal enstrümana dönüşecekler maalesef.
Yani olay sadece formadaki armayı sevmekten, aidiyet mümaktan falan çıkıp Wall Street'te işlem gören bir şirketin pasif hissedarı olmaya doğru gidiyor. Formül aslında son derece basit. Sadece bununla yüzleşmesi zor. Kendi tarlanı ekmezsen başkasının marketinden o çürük malları altın fiyatına almaya mahkum olursun.
Hem de nasıl?
Üstelik o marketin sahibi sana borç vererek yarın senin evini, yani kulübünü de elinden alır. Eğer bir kulüp takımında hangi oyuncunun oynayacağına, kimin ne zaman satılacağına, kendi teknik heyetiyle, kendi yönetimiyle karar veremiyorsa, Mendes gibi adamların uzaktan onayını bekliyorsa, o kulüp artık bir spor kulübü falan değildir.
Sadece bir tabeladır.
Aynen. Bir menajerlik şirketinin taşeron şubesidir artık. Bağımsızlığın tek teminatı o üretimdir.
Olayın bütün özeti, en çıplak hali budur. Valencia'nın, Wolverhampton'ın ve Beşiktaş'ın o dışarıdan çok parlak görünen ama arka planda kulübü adım adım uçuruma sürükleyen dönemleri bu borç sarmalının, yani kendi tarlanı terk etmenin faturasıdır aslında.
Çok doğru. Bu dosya, bu derinlemesine analiz, o çok sevdiğimiz oyunun arka planındaki karanlık matematiği çok net gözler önüne seriyor. Portekiz'deki küçük bir kasaba takımından çıkıp asırlık çınarları rehin alan bir sistemden bahsediyoruz. Gencecik çocukları o insanların hayallerini sadece finansal bir kağıt parçası gibi kullanan devasa bir yapıyla karşı karşıyayız.
Kesinlikle.
Pipo Russo'nun o keskin teşhisleri ve Hürsel Tekin Oktay'ın ısrarla işaret ettiği üretim ekonomisi modeli bize kulüplerin bu borç sarmalından, bu tefeci fonların elinden nasıl kurtulabileceğini gösterdi. Üretmeyen, kendi öz kaynağına dönmeyen kulüpler logoları aynı kalsa da ruhlarını o yatırım fonlarının kasalarında kaybedecekler. Sen, yani bu oyuna ruhunu veren, o tribünleri hafta sonu dolduran kişi olarak bu mekanizmayı bilmek ve sorgulamak zorundasın.
Tam da bu yüzden o yeşil sahadaki illüzyondan uyanmak için sana çok kritik bir soru sormak istiyorum. Bir sonraki sefer tuttuğun takımın mağazasına gidip o çok sevdiğin yeni sezon formayı alırken veya kulübünü finansal krizden kurtaracağına inandığın o dijital fan tokenlara yatırım yaparken durup bir düşün.
Evet.
Cebinden çıkan o para gerçekten çocukluk aşkın olan o kulübün kasasına mı gidiyor? Onun altyapısındaki gencecik bir çocuğun krampon parası mı oluyor? Yoksa adını bile bilmediğin, haritada yerini bile gösteremeyeceğin bir vergi cennetinde o süper menajerin bir sonraki kulüp ele geçirme operasyonunu mu finanse ediyor? O yeşil saha gerçekten o kadar da şeffaf değil. Belki de bir sonraki maçta sahada sadece o koşan oyuncuları değil, onları oynatan o görünmez ipleri de fark edersin.